Ayrım 25.
Aralarında müthiş aşkı değişen bir şey yoktu ama erkeğin her zamankinden daha durgun ve düşünceli hali, geceleri esrarengiz yok oluşları genç kadını korkulu bir bekleyişe itiyordu. Mahmut ve Osman babalarından gizli olarak sık sık abilerini ziyarete geliyorlardı. Onların gözünde Seyit'in hiçbir yaptığı kötü olamazdı. Onu adeta tapıyorlardı. Şura ile aralarında yakınlık kurulmuştu. Genç kadın, delikanlılar kendisine karşı çekingenliklerini ve şüphelerini atana kadar sabırla, mesafeli bir tavırla beklemişti. Zamanla onun kim olduğunu, her şeyi bırakıp abileriyle bu zorluğa katlandığını öğrenen Mahmut ve Osman, bu güzel yabancı kadına saygı dolu bir yakınlık duymaya başladılar. Şimdiye kadar metres kelimesiyle kafalarında birleşen kadın tipi o kadar farklıydı ki, Şura'nın şahsiyetinin böyle bir kadının özellikleriyle bağdaşan hiçbir tarafı yoktu. Abilerinin evine yaptıkları ziyaretleri sadece Cemal Kahya biliyordu. Gelemedikleri zamanda haberlerine aracılık yapıyordu. Serin bir geceydi. Yemekten sonra Seyit yatak odasında açık pencerenin önünde masasında bir şeyler karalamakla meşguldü. Şura'nın piyanoda çaldığı parça sakin sıcak bir yaz gecesinin adeta notalarla dökülmüş şekliydi. Süratle evin önüne yanaşan arabanın sesiyle ikisi de yerlerinden kalktılar. Gelen Seyit'in küçük kardeşi Osman'dı. Telaş içindeydi. Etrafına acele bir göz atarak eve girdi, nefes nefese kalmıştı. Seyit abi geldiler, saklanman lazım, kaç buralardan. Seyit kardeşinin 18 yaşını verdiği heyecanını yatıştırmaya çalıştı. Onun ensesine şefkatle vurdu. Hey dur bakalım, yavaş bir nefes al, anlat. Bolşevikler buradalar. Ana meydandaki binalardan birinde karargah kurmuşlar. Hepsi silahlı. Abi kaç buralardan, ne olur hemen bu gece kaç. Şura paniğe kapılmış ellerini uyuşturarak Seyit'in göstereceği reaksiyonu bekliyordu. Düşündüğünün aksine genç adam hiç telaşlanmadı. Osman'ın omzunu okşadı. Sağ ol kardeşim, bu yaptığını unutmayacağım ama bu gece hiçbir yere gidemem. Genç çocuk ileri atıldı ama bu gece olmaz Osman, daha değil. Yarın sabah o zaman. Yarın derken, burada daha biraz işim var. Kardeşi de sevgilisi de onun çıldırdığını düşünmeye başlamışlardı. Genç çocuk neredeyse ağlamaklı bir sesle yalvarıyordu. Ne olur Kurt Seyit, yarın sabah bizim evdeler bu adamlar. Seni bulmaları da birkaç saat sürmez. Kaç git vakit varken. Şurada onu ikna etmek arzusuyla kendi varlığını hatırlatmanın zamanı geldiğini düşündü. Seyit'in yanına giderek hafif sesle mırıldandı. Seyit, erkek dönerek onun dudaklarını bir öpücük kondurdu. Sonra pencereden aşağıdaki bağlara doğru bakmaya başladı. Şura onun hiçbir şey dinlemeye niyetli olmadığını anlamıştı. Susup bekledi. Seyit gözlerini bağlardan sonra limana çevirdi. Daha sonra kıyıdaki kayaları ve denizi dolanan bakışları, tekrar odaya geri döndüğünde yüzünde esrarlı fakat inatçı bir ifade vardı. Üzülme Osman, telaşlanma. Bu evden ayrılacağız ama henüz Aluşra'dan ayrılma zamanım değil. Bana birkaç gün gerek. Ya o arada seni bulurlarsa? Seyit omuzlarını kaldırıp indirdi. Kaderini karşılamaya hazırdı. Kısmet, kısmet neyse o olur dedi. Sonra sevgilisine dönerek devam etti. Hemen hazırlan. Çok gerekli olmayan bir şey alma. Şura onun hiç değilse bir planı olduğunu anlamanın rahatlığıyla içeriye koştu. Osman yalnız kalmalarından istifade abine sordu. Ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Nereye gideceksin? Bir iki gün bağ evinde kalırız. Sonra ne yapacağımı karar verirsem size bildiririm. Osman abinin yüzüne ondan söz bekleyerek baktı. Konuşurken, Seyit abi ne olur nereye gidersen beni de götür, yalvarırım. Seyit onun henüz erkek hatları kazanmaya başlayan genç yüzüne sevgiyle baktı. Yanağını okşadı. Benim nereye gideceğim? Gittiğim yerde ne bulacağım hiç belli değil Osman'cığım. Daha çok gençsin. Bütün ailem burada. Benimle gelirsen sana yazık olur. Ama ben küçüklüğümden beri hep seninle gelmek isterdim. Hep uzaklara gidişinde öyle imrenirdim ki sana. Bu defa artık büyüdüm. Beni de götür ne olur. Tabii büyüdün. Artık genç bir erkeksin. Osman, ama benimle gelmen sana ancak bela getirir. Seni öyle seviyorum ki yanımda tehlikeye atılmanı istemem. Osman göz uçuyla içeride küçük bir valiz hazırlayan Şura'yı gösterdi. Onu sevmediğin için mi yanına götürüyorsun? Seyit delikanlının kıskançlığını anlayışla karşıladı. Onun dalgalı kumral saçlarını karıştırdı. Düşündüğümü gerçekleştirirsem yalnız ben gideceğim. Osman, yalnız ben. Yanımda kimse olmayacak. Takip ettikleri benim. Benden uzak durduğunuz müddetçe hepiniz emniyettesiniz. Aralarında Türkçe konuşmalarına rağmen genç kadın konuşulanları tek tek kelimelerle de olsa yakalamaya çalışıyordu. İsmi hiç geçmemişti ama Seyit'in kullandığı yalnız kelimesinin manasını biliyordu. Seyit kardeşinin daha fazla onlarla kalmasını istemiyordu. Hadi Osman, vakit geç olmadan eve dön. Yollarda yakalanıp başını işi çıkarma. Sonra söyledikleri dudaklarından zorla dökülüyordu. Canım kardeşim, belki de bir daha görüşmeyeceğiz. Sakın beni görmeye falan gelme. Peşinde olacaklardan eminim. Nasılsa aylardır ayrı oturuyoruz. Hiç değilse benimle bir ilginiz olmadığını ispat edebilirsiniz. Beni hiç görmemiş ol ve evinden ayrılma. Osman itiraz edecek olduysa da Seyit onu konuşturmadı. Sarılıp vedalaştılar. Delikanlı 18'ine gelmişti ama gözlerindeki yaşı tutamadı. Bütün lambaları söndürüp beklediler. Celil ve Tatya Alupka'ya Celil'in yaşlı teyzesini görmeye gitmişlerdi. Seyit boyuna pencereden bağlara göz atıyordu. Etrafta bir hareket yoktu henüz. Bir an evvel oraya varıp saklandıklarını kontrol etmek istiyordu. Sert bir rüzgar esmeye başlamıştı. Mehtap ışıl ışıl Karadeniz'in üzerinde yakamozlar yaparak kayıyordu. Her şey ne kadar güzeldi. Tabiatın düzenini hiçbir şey etkilemiyor gibiydi. Şura'ya lambaları söndürmesini söyledi. Genç kadın üzerine sade bir elbise giymiş, sakin tavırlarla Seyit'in hareketleri için vereceği işareti bekliyordu. Nereye gideceklerini bilmediği için öğrenmek de istemiyordu. Gecenin sessizliğinde kapının dışındaki basamaklarda sert ayak sesleri duyuldu. Seyit çalışma masasından eline aldığı silahla kapının arkasına geçerken Şura'ya yatak odasına geçmesini işaret etti. Gelen her kimse Celil olamazdı. Nefesini tutarak kapının çalmasını bekledi. Dışarıdaki ayak seslerinin aksine kapıyı gayet temkinli yavaş bir sesle vurdu. Neredeyse duyulmayacaktı. Seyit mermer merdivenlere bakan ince camdan dışarıyı görmeye çalıştı ama karanlıkta ancak gelinin uzun boylu bir erkek olduğundan başka bir şey anlayamadı. Kapı aynı yavaşlıkla tekrar çalındı. Seyit bir anlık tereddütten sonra ekledi. Kim o? Cevap adeta fısıltı halindeydi ama telaşlıydı. Seyit aç benim Yasef. Seyit bir an şaşkınlık geçirdi. Onu buralarda doğumunda verilen lakapla tanıyan bir Yasef olabilirdi. Çocukluk arkadaşı Yasef yine de silahını bırakmadan kapıyı araladı. Dışarıdaki kendini hemen içine atıp kapıyı arkasından kapadı ve yaslandı. Seyit onun bu ani ve sert hareketini tedbir olarak geri çekildi. Çocukluğundan bu yana görmediği Yasef tanıyabilme ümidiyle baktı ama karanlıkta fazla bir şey sezemiyordu. Birden pencerenin dışındaki ağaçların arasından parıldayan Mehtap odaya doldu. Seyit dehşetle karşısındaki genç adamın Bolşeviklere mahsus kılığını ve kolundaki kırmızı bandı tanıdı. Allah beni kahretsin derken silahını adama doğrulttu. Nasıl da bir çocukluk anısı adına kapıyı açmıştı. Her şeyin bittiğini düşünüyordu. Neredeyse ki karşısındakinden yine o fısıltıyla ses yükseldi. Deli misin Kurt Seyit, bırak o elindekini kuzum. Beni hala tanımadın mı? Çok sene geçti. Seyit'in sesi sert ve soğuktu. Silahını ona doğru tutmaya devam ediyordu. Yalnız kullanması gerektiği takdirde etraftan ne kadar dikkat çekeceğini düşünerek gerginleşmeye başlamıştı. İndir şu silahı Seyit lütfen. Sana ziyan vermeye gelmedim. Bak benim elimde silahım var mı? Hakikaten Yasef'in tabancası kanında duruyordu. Kolundaki nedir öyleyse? Burada ne işin var? Sana bir şey yapmak istesem kapını vurup gelmezdim herhalde, değil mi? Sana yardıma geldim. Seyit bir Bolşevik'ten asla iyilik göreceğine inanamazdı. Ne oyun oynuyorsun Yasef? Neler yatıyor bunun altında söyle. Fazla vakit yok Seyit. Birazdan onlar da gelirler. Kimler? Evler teker teker aranıyor bu gece. Seni bulurlarsa ne olacağını biliyor musun? Peki sen buradasın da aynı şeyi niye yapmıyorsun? Yapma Seyit. Seninle dost değil miydik biz? Bolşevik olmam demek, eski dostlarımı feda edeceğim demek değil ki. Hiç Bolşevik gibi düşünmüyorsun. Yasef hafifçe güldü. Belki de değilim, kim bilir. Sonra ciddileşerek aceleyle devam etti. Seyit dinle. Bugün bağdaydım. Neler olduğunu biliyorum. Kimseye bir şey söylemedim. Bir an önce buradan yok ol. Kaçmana yardımcı olacağım. Seyit hala ona inanamayarak bakıyordu. Hala bunu niye yaptığını anlamıyorum. Soruları bırak şimdi. Eğer ne yapacağını söylersen sana yardımcı olacağım. Seyit şüpheyle durdu. Kolunda o bant varken sana nasıl inanacağım? Başka çaren var mı? Onun haklı olduğunu biliyordu Seyit. Denemekten başka çaresi yoktu. Onun suskunluğunu anlaşma cevabı olarak Yasef devam etti. Yalnız bana ne zaman ne yapacağını söyleyeceksin. Sana yardımcı olacağım. Seyit uzun zamandır sevgilisine, ailesine bile söylemeden planladığı kaçışını, şimdi kendini öldürmek üzere peşinde olan düşmanlarından birine söylemekte olmak zorundaydı. Bunun hepsi bir oyun olabilirdi. Eğer oyunsa hayatına mal olacak kötü bir oyun olacaktı. Yasef son kez kararlı bir sesle onu ikna olmaya davet etti. Kutsal kitabım üzerine yemin ederim ki Seyit, sana yardıma geldim. Silahlarını kimseye söylemeyeceğim. Nereye yükleyeceksen geçişine yardımcı olacağım. Seyit çocukluk arkadaşına inanmaya başlıyordu. Bağdan kıyıya inmem gerek. Çok çabuk hareket etmen lazım Seyit. Yarın gece nöbetteyim. Seni kollayacağım. Seyit derin bir nefes aldı. Sorması gerekebilecek belki de onlarca sorudan vazgeçti. Tamam, yarın gece. Kılığını kıyafetini iyice değiştir. Yoksa işimi zorlaştırırsın. Bu sabah karşı bağa uğrarım. Tam saatin vaktinde geleceğim. Kapıdan dışarıya bir göz atıp çıkmaya hazırlanıyordu ki bir şey hatırlayıp içeriye döndü. Seyit, unutma, yalnız ol. Başkası için elimden bir şey gelmez. Seyit'in bir şey söylemesine fırsat kalmadı. Evin sol tarafından ağaçların arasından gelen atlıların sesi üzerine Yasef kapıyı çarparak çekti ve merdivenlerden aşağıya yola fırladı. Seyit karanlıkta tüllerin kenarında yola bakarken nefesi tıkanır gibi oldu. Şura ise heyecanla takip ettiği konuşmaların bitiminde yatak odasında saklandığı yerden çıkmak üzereyken yeniden yatağın köşesine sindi kaldı. Gelenler 4-5 kişi olmalıydılar. Atların çakıl taşları üzerine çıkardığı sesler arasında adamların yüksek sesle bağırışları duyuluyordu. Seyit içlerinden ikisinin atlarından atlayıp eve doğru yürümeye başladıklarını gördü. Tuzağa yakalandığını hissetti. Ama Yasef adamların devam etmesini engelledi. Hiç zahmet etme yoldaş. Aradığımız kimse yok bu evde. Oradan geliyorum. İki Bolşevik'in inadı tutmuştu. Evi bir de onlar kontrol etmek istiyorlardı. Yasef onların şüphelerini çekmemek için rahat bir tavırla atına atladı. Boşuna vakit kaybediyorsunuz yoldaşlar. Biz buralarda oyalanırken kim bilir nerelerde saklanıyor namussuzlar. Seyit kendisiyle söylenen namussuz sözünü içerliğe dursun, Yasef'in tavrı diğerlerini ikna etmiş görünüyordu. Atlarına bindiler. Haklısın yoldaş Zarkoviç. Biraz da ormandaki evlere bakalım. Pek iyi bilirdi oraları çarın köpeği. Seyit beyninin uğuldadığını hissetti. Dişlerini hırsla bilerken kendini dışarıya atıp sesini çok iyi tanıdığı atlıyı tepelememek için kendini zor tuttu. Genç kadın heyecandan ve korkudan vücudu neredeyse taş kesmiş, yatağın dibinde yerde dizleri üzerine çömelmişti. Seyit onu yerden kaldırdı, titreyen ellerini kendi avuçları arasında sarıp öptü. Tamam sevgilim, tamam. Şu an için emniyetteyiz. Yalnız bir an evvel bağ evine geçmeliyiz. Reli ile Tatya ne olacak? Sorusu henüz bitmişti ki salonun camındaki tıkırtıyla Seyit eğilerek pencereye yanaştı. Yeşilliklerin arasından uzanıp camdan içerisini görmeye çalışan Celil'i fark etti. Kapıyı açtıklarında Tatya ile el ele saklandıkları yerden koşarak gelip eve girdiler. Nerelerde kaldınız? Az kalsın yakalanacaktık. Kapının önündeki atı görünce çekinip saklandık. Dışarı çıkan olmayınca biraz daha bekleyelim dedik. Derken öbürleri geldi. Neler oluyor Seyit? Ne yapıyoruz şimdi? Adamları nasıl def ettin anlamadım. Uzun hikaye Celil, anlatırım. Şimdi bir an evvel bağ evine saklanmamız lazım. Burada izinizi belli edecek herhangi bir özel eşya bırakmayın sakın. Çabuk toparlanın hadi. Bu defa yanlarına aldıkları eşya Petrograd'dan kaçarlarken taşıdıklarından da azdı. Seyit küçük bir çanta içinde daha evvelden hazırladığı nişanlarını, fotoğraf ve mektuplarını dolaptan çıkardı. Şöminenin yanında duran sandığa tekrar tekrar baktı. Yanında götürmesi imkansızdı ama orada da bırakamazdı. Kucağına aldığı gibi mutfaktan arka bahçeye çıktı. Büyük bir sepet içindeki malzemeler arasından kaptığı kürekle meşe ağaçlarının altında açtığı çukura sandığı yerleştirdi. Diz çöküp üzerindeki pirinç horoza dokundu. Sandıkla beraber burada geçen bütün hayatını gömüyordu. Ona bu değerli hediyeyi veren adam da kilometrelerce ötede toprak altında olduğunu düşününce sıranın kendisi için de çok yaklaşmış olduğunu düşündü. Birden zamanın harcadığını hatırladı. Acele hareketlerle çukuru doldurup üzerinde düzledi. Eve giderken dönüp son bir kez daha baktı. Belki bir gün diye düşündü. Belki bir gün. Birkaç dakika sonra ağaçların arasından süzülerek hiç konuşmadan Kulakları gözleri devamlı yolda biriyle karşılaşacak olmanın korkusuyla yürüdüler. Bir saate yakın bir zaman kah saklana kah koşa yürüye nihayet bağa vardıklarında her şeyin sakin olduğunu gördüler. Yine de Seyit yanındakilerin bir müddet ağaçların arasına saklanıp kendisinden işaret beklemelerini istedi. Bütün sessizliğe rağmen ileride kendilerinin neyin beklediği belli olmazdı. Emektarın ve ailesinin yattığı küçük eve vardığında değişen bir şey yoktu. Bağa silah getirdiği geceler İsmail Efendi ile aralarında anlaşma sağlayan parolalı ısırığı çaldı ve bekledi. Az sonra emektar kapıdaydı. Pijamasının üzerinde ceketini geçirmiş fırlamıştı. Ah Eminof, keşke gelmeseydiniz buralara. Seyit onu hemen evinin yanına çekti. Biliyorum İsmail Efendi, buraya gelmişler bugün. Yardımını istiyorum. Yarın geceye kadar burada kalmam lazım. Yaşlı adam söyleyeceğinden mahcup bir tavırla ellerini ovuşturdu. Şey tabii efendim, başımızın üzerinde yeriniz var. Seyit ona neler dediğini anlayamamıştı. İsmail Efendi kendi evimde kalmaktan bahsetmiyorum. O mevzuda değil, senden istediğim yardım. Tabii efendim, burada kalabilirsiniz. Ancak sizin eve giremezsiniz. Bugün akşam gelip kilit vurdular bütün kapılara. Seyit topuğunu toprağa vururken dişlerini sıktı. Adam bıraktılar mı etrafta? Hayır Seyit Eminov, sayıları fazla olmamalı. İşlerini bitirip gittiler. Sizi arıyorlar beyefendi. Bağdakilerin hepsini teker teker sorguya çektiler. Tanrı sizi korusun. Nedir başımıza gelenler Eminov? Sen hanımlara göre yatacak bir yer ayarla. Bizim dışarıda işimiz var zaten. Sonra işaretle diğerlerini saklandıkları yerden çağırdı. Az sonra Şura ve Tatyana, İsmail Efendi'nin oğluyla gelinin odasında kendileri için yayılan temiz çarşaflara uzandıklarında uyuyabilecek olmaktan çok uzaktılar. Seyit ve Celil, İsmail Efendi ile oğlu bütün gece toprak kazıp silahları üzüm sandıkların içine yerleştirip depoya kaldırdılar. Her duydukları yaprak hışırtısında kendilerini asma salkımların dibine atıp toprağa yüz olmuş vaziyette bekliyorlardı. Son sandığı kapadıklarında güneşin ağarmasına bir şey kalmamıştı. Deponun kapısını kapayıp eve girdikleri zaman bütün kadınlar ayakta onları bekliyorlardı. Erkeklerin dışarıda neler yaptıklarını bilmiyorlardı ama büyük bir hazırlığın eşiğinde olunduğu belliydi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Cemal Kahya bağdaydı. Sadovi Caddesi'ndeki ev artık Sovyet malı olmuştu. Eminovlar bütün aile hizmetkarlarını kaldığı giriş katındaki odalara bölüştürülmüşlerdi. Kahya Cemal neredeyse ağlayacaktı. Olur mu Kate? Hiç olacak şey mi? Koskoca Mirza Eminov evinin bekçisi bahçıvanıyla aynı yerde yatar mı? O Japon harbindeyken bizler burada yataklarımızda mışıl mışıl uyumadık mı? Onca nişanı madalyası olan asker adam yakışır mı bu yaptıkları? Ana salon ve odaları henüz yerleştirecek kimse olmadığından şimdilik kilitlemiş giriş çıkışını yasaklamışlardı. Seyit üzüntüyle ailesinin başına gelenleri dinlerken yanlarında olup onlara destek vermemekten büyük rahatsızlık duyuyordu. Kahya'yı bir kenara çekerek yavaş bir sesle ondan istediklerini söyledi. Cemal Kahya, şimdi beni iyi dinle. Ben senden belki de artık son kez bir isteğim olacak. Ne demek Kurt Seyit? Allah'a uzun ömürler versin. Dur bakalım, ben bu yaşa kadar neler gördüm şu Rusya'da. Bunlar da bir gün geçer. O arada sen en iyisi saklanmaya bak. Aslında ikisi de bu olanların ne biteceğini ne de değişeceğini inanmıyorlardı. Ama Seyit onu yalanlayarak moralini bozmak istemedi, devam etti. Ağzından kimseye bir şey kaçırmayacaksın, dikkatli ol. Yaşlı adam elinde büyüttüğü delikanlının gizliliğe ortak olabilmekle gururlanıyordu. Hemen kıyıya inmeni istiyorum. Tatıoğlu Osman'ı bul. Bu gece yarısı açıkta işaretini beklesin. Eğer olmazsa yarın gece tekrar gelsin. Cemal Kahya gözlerine inanamayarak açtı. Neler diyorsun sen Kurseyit? Nereye gideceksin denizden öte? Buralarda gidecek yerim yok artık. Karşıya geçmeye çalışacağım Allah izin verirse. Ya Guvardiya Eminov? O ne diyecek bu işe? Bir isteğin de o Kahya. Babama düşüneceğimi söyle. Beni affetmedi ama hakkını helal etsin. Gözleri buğulanmıştı. Başını yukarıya çevirip güneşin belirmeye başlayan ilk ışıklarına baktı. Bağların üzerindeki kırmızılık gecenin arttığı gri kara öbekleriyle karışmıştı. Karadeniz'in üzerindeki koyu lacivert örtü akıp giden köpük beyazı bulutlarla renkten renge giriyordu. Celal Efendi daha fazla bir şey söylemedi. Sadece hay hay Kurt Seyit diyerek oradan ayrıldı. Seyit ve diğerleri günlerini İsmail Efendi'nin küçük evinin arka odasında gizlenerek geçirdiler. Küçücük odada kadınlar da derslerin üzerinde yan yana oturup sessizce beklerlerken Seyit ve Celil aralarında Türkçe olarak neler yapacaklarını konuşuyorlardı. Fısıltı halinde konuşmaya özen gösteriyorlardı. Gitme vakti yaklaşmıştı. Seyit planının ne kadar başarılı olacağını da bilemiyordu ama başına ne gelirse gelsin kaldığı takdirde karşılaşacaklarından daha kötü olamazdı. Seyit baş başa konuşabilmelerinin rahatlığı ile onu Petra'ya gördüğü geceyi anlattığı vakit Celil hırsla avucunu dizlerine vurdu. Allah kahretsin, senin izini daha iyi takip edecek adam bulamazlardı. Ya akşamki müferrizin işini o ne oldu? Seni de beni de bir bakışta tanıyacak. Yesef'in hiçbir yaptığı para etmez. Orada linç ederler bizi. Onu ben de düşünüyorum Celil. Büyük bir ihtimalle de beraber olacaklardır dün akşamki gibi. O zaman bu işin intihardan farkı kalmaz. Celil düşünceli düşünceli yumruklarını birbirine vurdu. Ne yapabiliriz? Aklına bir şey geliyor mu? Seyit kendisi içinde çok şüpheli olan bir şeyi söyler gibi ağır ağır konuştu. Bir tek çare geliyor Celil, bir tek. Başka bir şey düşünemiyorum. Sanırım kafam durdu artık. Çünkü bunu düşünen ben olamam. Dirsekleri masanın üzerinde elleriyle yüzünü kapayıp bekledi. Sanki avuçlarının kararlılığında düşündüğü şeyi utancından kurtuluyor veya yaşamaları için çare arıyor gibiydi. Ellerini çekip karşısında oturan arkadaşı ile yüz yüze baktıkları zaman birbirlerinin zihnini okuyorlardı. Celil yerinde dikleşerek başını daha öne Seyit'e doğru eğdi. Yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Seyit dişlerini sıktı, elmacık kemiklerini aşağı yukarı oynadı sinirli. Bunu yapmak zorundayız Celil, çok düşündüm. Ama nasıl? Bilsem ki karşıma çıkmayacak. Ama o seni yakalasa gözünü kırpmaz öldürür. Biliyorum ama yine de bize göre değil bu iş. Konuşmaları küçük evin kapısının vurulması ile kesildi. Seyit bulundukları odanın kapısını aralayıp dışarıya bir göz attığında kapının da Yasef'in olduğunu gördü. Hemen koştu. Diğerleri ortadan çekildiler. Yasef gözleriyle devamlı etrafı kontrol ederken konuştu. Bu gece kaçarsan kaçarsın Seyit. Yoksa iş artık benim elimden çıkar. Adamın hazır mı? Seyit evet diye başını salladı. İyi ama yine de bir şeyler ters gidebilir. O takdirde bana kızma sakın. Sağ ol Yasef. Bu elini yaşadığım müddetçe unutmayacağım. İyi o zaman yaşamaya bak. Dediğim gibi ol. Yalnız ol. Yoksa dikkat çekersiniz. Durumu kurtaramam. Yasef yanımda arkadaşlarım da olacak. Onu bilmem Seyit. Sorumluluk senin. Hiçbirinizi kurtaramam. Adamlar kan kokusuna alışmış. Av bekleyerek yaşıyorlar. Senin liman tepesindeki eve yerleşenler bile var. Dönmeni bekliyorlar. Onlar için şöleni seçilmiş kurban gibisin sen. Orada oturduğumu öğrendiler demek. İnsanları konuşturmanın yolları vardır Kurt Seyit. Özellikle seni arayanın sana özel düşmanlığı varsa yolunu çok çabuk bulur. Kimden bahsediyorsun? Borinski, Burjuva'dan dönme Bolşevik. Yasef alaylı bir gülüş attı. Ya sen diye sordu Seyit. Ben aralarında olmasam senin gibileri kim kurtarır Seyit? Söyle bana.